Ayrım 15.
Örneğin dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'i ele alalım. Bugün bu ülkenin 1,2 milyarlık nüfusundan 800 milyonu iç kesimlerin köylüleridir. Dedeleri gibi onlar da korkunç bir sefalet içinde hala toprakla uğraşmaktadırlar. Guizhou'da aç çocukların şiş karınları, o derme çatma kulübelerin ve daha başka sefalet göstergenin arasında pek belirgindir. Bu birinci dalga Çin'idir. Buna karşılık Çin'in kıyı eyaletleri tüm dünyada en hızlı gelişen yerler arasındadır. Fabrikalarla dolu Guangdong'da pırıl pırıl göklerenler yükseliyor. Girişimciler küresel ekonomiyle bağlantılı. Biraz öbür tarafa bakıyoruz. Hong Kong, Tayvan, Singapur gibi ikinci dalgadan hızla üçüncü dalganın yüksek teknoloji ekonomilerine geçmekte olan ülkeler görüyoruz. Kıyı eyaletleri, kaplanlar diye bilinen bu üçlüyü kendi kalkınmalarına bir model olarak görüyorlar, kendi yerel ekonomilerini onlara bağlıyorlar. Yeni seçkinlerin bazıları ucuz emeğe dayalı ikinci dalga girişimlerine, bazıları ise daha şimdiden üçüncü dalganın teknolojilerine baş döndürücü bir tempoyla girmektedir. Bu seçkinler iyimserdir, son derece ticari bir tutum içinde ve saldırgan bir özgürlük içindedirler. Fakslarla, cep telefonlarıyla, lüks arabalarla donanmış olarak Mandarin Çincesi yerine Kanton Çincesi konuşmaktadırlar. Vancouver'dan Los Angeles'a, Jakarta'ya, Kuala Lumpur'a, Manila'ya kadar yayılmış olan etnik Çin topluluklarıyla yakın ilişki sürdürmektedirler. Yaşam biçimleri ve kendi çıkarları bakımından deniz aşırı yerlerdeki Çinlilerle benzerlikleri, Çin anakarasındaki birinci dalga Çinlilerle benzerliklerinden daha çoktur. Pekin'deki merkez hükümetin ekonomik tutumuna şimdiden hep birlikte nanik yapmaktadırlar. Acaba Pekin'in siyasal müdahalelerine artık tahammül etmek istemediklerine ne zaman karar verecek, merkez hükümetin kırsal bölgelerdeki koşulları iyileştirmek, tarımdaki tedirginliği yatıştırmak için ihtiyaç duyduğu fonları vermeyi ne zaman reddedeceklerdir? Pekin onlara mali ve siyasal hareket konusunda tam bir özgürlük tanımadıkça bu yeni seçkinlerin bağımsızlık ya da ona benzer bir şey üzerinde ısrar edecekleri akla gelebiliyor. Ki böyle bir adım Çin'i parçalayıp iç savaş başlatabilir. Japonya, Kore, Tayvan ve diğer ülkeler taraf tutmak zorunda kalabilir. Böyle bir durumda kendilerini istemeden bir çatışmanın içinde bulabilirler. Bu senaryo elbette spekülasyondur ama imkansız da değildir. Tarih zaten pek de olası görülmemiş nice savaşlarla, ayaklanmalarla doludur. Hindistan 835 milyonluk nüfusuyla dünyanın ikinci en kalabalık devletidir ve üçe bölünmüş seçkinleriyle o da benzer bir çatlama sergilemektedir. Orada da geniş bir köylü kitlesi hala geçmiş yüzyıllarda yaşamaktadır. Orada da 100 ya da 150 milyon insanın oluşturduğu büyüyen bir sanayi sektörü görmekteyiz ve orada da küçük ama hızla büyüyen üçüncü dalga sektörü ortaya çıkmaktadır. Bu sektörün üyeleri internete ve dünya iletişim ağlarına bağlanmış, evlerinde bilgisayarlarının başında çalışmakta, yazılım ve yüksek teknoloji ürünleri ihraç etmekte, gündelik gerçekliği halkın geri kalanından çok farklı bir biçimde yaşamaktadırlar. Hindistan'daki televizyon ekranlarından kükreyen MTV'ye bir göz atmak ya da Güney Delhi'deki Lajpat Rai pazarına bir uğramak, sektörler arasındaki uçurumu açık seçik görmeye yeter. Orada müşteriler satıcılarla çanak anten, LED, sinyal spliteri, video kayıt cihazı ve 3. dalga enfo ırmağına bağlanacak başka aygıtların pazarlığını yapmaktadırlar. Hindistan şimdiden kanlı ayrılıkçı hareketlerin pençesindedir. Görünüşte bunlar etno-dinsel farklardan kaynaklanan hareketlerdir. Ama bunların temeline doğru baktığımızda tıpkı Çin'de ve Rusya'da olduğu gibi yine 3 farklı seçkin grubunu görüyoruz. Her birinin kendi ekonomik ve siyasal gündemi var. Bunlar din ve etnik köken bahanesiyle milleti parçalayıp duruyorlar. Brezilya'nın nüfusu 155 milyon ve onlar da kaynıyor. İş gücünün %40'ı hala tarımcı. Çoğu da en korkunç koşullar altında varlığını güç bela sürdürebiliyor. Geniş bir sanayi sektörüyle küçük olmakla birlikte büyümekte olan 3. dalga sektörü de Brezilya'nın geri kalanını oluşturuyor. Kuzeybatı'daki 1. dalga kitleleri bile aç. Denetlenemeyen göç dalgaları 2. dalganın São Paulo ve Rio de Janeiro kentlerine akıyor. Brezilya, Rio Grande do Sul'de örgütlü bir ayrılıkçı hareketle karşı karşıya kalıyor. Burası ülkenin güneyinde okur yazarlık oranı %89'u bulan ve her 5 evin 4'ünde telefon bulunan bir yöre. Güney, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %76'sını üretiyor ve hükümette kuzey ile kuzeydoğu kadar temsil edilemiyor. Oysa kuzeyin ekonomik katkıları bu açıdan bakıldığında yalnızca %18. Güney ayrıca kuzeyi kendisinin geçindirdiğini söylüyor. Brezilya'nın sınırları Rio'nun hemen kuzeyinde sona erseydi ülkenin çok zengin olacağı konusundaki esprilere artık gülmüyorlar. Kendi gayri safi yurt içi hasılalarının %15'ini Brezilya'ya yollayıp karşılığında ancak %9 alabildiklerini iddia ediyorlar. Brezilya'yı parçalamaya kararlı bir partinin lideri, Brezilya'nın geri kalmışlıktan kurtulması için tek yol ayrılmaktır diyor. Ama bu belki iç çatışmalara varacak bir yol da olabilir. Avrupa'da bile 30 yıl süren bütünleşme süreci sona ermek üzereyken, ayrılıkçılık yaraları birdenbire ses vermeye başlamıştır. Umberto Bossi önderliğindeki Kuzey Birliği'nin seçim başarısını düşünün. Birlik Milano'da çoğunluğu elde etmiştir. Milano, İtalya'nın rüşvet skandallarının yeridir. Bossi grubu daha varlıklı bir kuzey istemekle İtalya'nın yoksul güney kesimini yüküyle Roma bürokrasisinden kurtulmayı seçmektedir. Dünyanın her yanında uygarlıkların çatışması ortamı içinde öfkeli zenginlerin ön işaret sayılabilecek homurtularını duyuyoruz. Zenginler bu işten sıyrılmak istiyor. Birçoğu yüksek sesle söylemeseler bile kendi ihtiyaçlarımızı satın alabilir, mallarımızı başka ülkelerde de satabiliriz diye düşünüyorlar. İleride üçüncü dalga geldiğinde fabrikalarımız da bürolarımız daha az sayıda, daha yüksek beceriye sahip insanlarca yönetilebilecekken neden aç cahiller ordusunun yükünü taşıyalım? Çoğu korumacı politikalardan, Balkanlardan Hindistan'a kadar her yerde patlak veren etno-dinsel mücadelelerden kaynaklanan daha başka ayrılma eğilimlerinin yanı sıra şiddet patlamaları da mümkündür. Giderek çoğalan, hızla genişleyen bu uçurumlar önümüzdeki 10 yıllarda barışa çok büyük tehditler oluşturabilir. Bunların hepsi çağımızın ana çatışmasından türemiş, sanayi devriminden sonra fışkırmış olan dünya gücünün ikiye bölünmüş yapısı içinde tutulamayan yeni bir devrimci uygarlığın yükselişiyle kıvılcımlanmıştır. Önümüzdeki 10 yıllarda da göreceğimiz şey dünya sisteminin adım adım üçe bölünmesi olacaktır. Bir yanda birinci dalga devletleri hala büyük ölçüde tarıma dayalı, diğer yanda ikinci dalga devletleri, onlar da fabrika bacaları üzerine kurulu olacak üçüncü dalga devletleri de kendi hayati çıkarlarına dönük, kendi seçkinlerine, krizlerine, gündemlerine sahip gözükeceklerdir. Bugün savaşların giderek sivilleri de içine alacak şekilde yayılmasını, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla füzelerin çoğalmasını izlerken, içinde bulunduğumuz tarih tablosu budur. Daha önce eşi görülmemiş üçüncü dalga savaş biçimlerini, örneğin New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması olayını, Tokyo'da metroya zehirli gaz saldırısını da aynı tablo içinde seyrediyoruz. Bu olaylar devletin artık şiddetin tekelini elden kaçırdığını, onu ölümcül bilgilere sahip bağımsız aktörlerden oluşan küçük gruplara kaptırdığını açıkça göstermektedir. Gelecekteki tarihin acayip ve yeni bir dönemine doğru yarışıyoruz. Savaşı önlemek ya da sınırlamak isteyenler, bu yeni durumları hesaba katmak, aralarındaki gizli bağlantıları görmek, dünyamızı değiştiren dalgaları kabul etmek zorundadırlar. Önümüzdeki aşırı sarsıntılı ve tehlikelerle dolu bir dönemde sağ kalabilmemiz, 200 yıldır hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmamıza bağlıdır. Nasıl yeni bir savaş biçimi icat ettiysek, şimdi de yeni bir barış biçimi icat etmek zorundayız. O barış biçimi de 3. dünyanın şiddet biçimleriyle savaşabilmek için, gücün ve bilginin ademi merkezileştirilmesinden yararlanmak zorundadır. Son modern yüzyılda kültürel akımlar. Modernizm, gelecek için gelen ekseli feda etmek demekti. Geçmişle bağları koparıp vaat edilmiş diyara koşmak demekti. Eleştiri modernizmin felsefedeki aracıydı. Devrim onun politikadaki aracıydı. Avantgard da sanattaki aracıydı. İlerleme modern inançtı, bizi gelişmenin çeşitli aşamalarından geçirip tarihin sonunda ütopyaya götürecekti. Şimdi belki tarih sona ermemiş olabilir ama onun önceden kararlaştırılmış rotasına olan inancımız sona erdi. Felsefe çöktü, devrim fiyaskoya uğradı. Her şeyi kabul edecek kadar esnek toplumlar geleneklerini kaybedince avantgard da şok etkisini kaybetti. Postmodern batılı dolgun bir geçmişten ve gelecekten yoksun durumda. Kendini ebediyen geçici bir şimdiki zaman içinde terk edilmiş buldu. Çeşitli yollar söz konusu, tek yol değil. Dinsel hayal gücündeki tek tanrıcılık yerine çoğul gerçeklerin kabulü, doğrusal olaylar dizisi yerine zamanların üst üste çakışması, ütopyaların terk edilmesi, doğuda çoktan beri gerçek olarak kabul edilmiş olan bu varoluş koşulları artık batının da özellikleri olmuştur. Çöken kesinliklerin, aksiyomların kalıntıları arasında batı bir paradoks görünümünde, doğunun ve diğer batılı olmayan kültürlerin temel varsayımlarını keşfetmektedir. Bilinmez varlığımızın o yüce ironisi içinde acaba modernlerin aydınlattığı rota sonunda bizi eskilerin kapı eşiğine mi getirmiştir? Aslında gerçekleşmekte olan Doğu ile Batı'nın birleşmesi midir? 1990'da Nobel Edebiyat Ödülü alan Meksikalı şair Octavia Paz bile böyle düşünüyor. Bu sayfalara alınan katkılarında şöyle diyor: "Biz Batı'da doğuluların binlerce yıl önce keşfetmiş olduğu şeyleri daha yeni yeni keşfediyoruz." Japon düşünürü Takeshi Umehara da bu görüşün aynadaki yansıması gibi eski Japonya'nın postmodernizme yol göstermekte olduğunu ileri sürüyor. Japon sanat eleştirmeni Shuichi Kato duruma farklı bir prizmadan bakarak Umehara'nın yeni yol diyerek bu kadar sevdiği o eski Japon usullerini eleştiriyor. Amerika ile ilgili düşünceleriyle tanınan Fransız sosyal eleştirmeni Jean Baudrillard, Ütopya sonrası hayata bakıyor. Amerikan filmcilerinin tartışmalı olsa bile en ünlülerinden Oliver Stone, tarih konusunda tek gerçek diye bir şeyin olmayışının JFK filmini çekip düzenlemesini yaparken kendisi nasıl etkilediğini anlatıyor. Son olarak Kongres Emeritus kütüphanecisi ve tarihçi Daniel J. Burstein, bu yüzyıla ait yeni medya teknolojilerinin zamanı ve mekanı nasıl homojen hale getirdiğini ve gerçekliği algılayışımızı nasıl çarpıttığını inceliyor. Tarihin sonunda Batı Doğu'ya dönüyor. Octavio Paz 1990 yılına Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış olan denemeci ve sanat eleştirmeni Octavio Paz'ın son deneme kitabının adı Öteki Sestir. 1962-1968 arasında Meksika'nın Hindistan Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Paz, MPQ editörü Nathan Gardels'la 1992 Şubat'ında Mexico City'deki apartman dairesinin stüdyo odasında konuşmuştur. MPQ Sapma ve Yaklaşma adlı denemenizde modernizmin baş özelliği olan rasyonel kuşkuculuğun ya da eleştiri ruhunun tek gerçek inancını sabote ettiğini, çoğul gerçeklerin kabulüne yol açtığını ileri sürüyorsunuz. Bu ruh başka kültürleri yalnız farklı biçimde görmeyi değil, onları keşfetmeyi de getirmiştir. Ve belki de son bir inkarla kendi saatini yok etmiş, modern ilerleme saatini ya da doğrusal zamanı ortadan kaldırmış, kısacası büyük harfle başlayan kelimelerden biri olan tarihi bitirmiştir. Şilili şair Vicente Huidobro'nun ağıtındaki saatini kaybetmiş zamanlar, şimdi kendi tempolarında yürümek üzere serbest kalmıştır. Dünyanın modernizm görüşü geriledikçe, zamanların ve kültürlerin eskiden evrensellik arkasına saklanmış olan olağanüstü çeşitliliği yeniden ortaya çıkmaktadır. Bazıları bu duruma postmodern adını vermiştir. Siz bu ada itiraz ediyorsunuz. Buna ölçüsüz zaman ya da mutlak zaman diyorsunuz. Neden? Paz. Batı uygarlığı zamansal hayal gücüne temel bir değişimi yaşıyor. Saatlerimizi yeniden ayarlamak zorundayız. Bugünkü koşullara postmodern demek yine de modernlik kavramına atıf yapmak olur. Yine doğrusal zaman tuzağına düşmek olur. Oysa biz o söylemden tümüyle kopmuş durumdayız. Modernizm kendisine bağlı olan ilerleme kavramıyla aslında Yahudi Hristiyan uygarlığının doğrusal zamanını bir bakıma abartıyor. Yaratılıştan itibaren hep ileriye doğru gidişi, sonra günaha düşüşü, pişmanlık dönemini ve cenneti vurguluyordu. Anlamı her zaman geçmişi farklı ya da daha iyi bir şey uğruna arkada bırakıp ilerideki zamana yönelmek demekti. Modernizm 18. yüzyılda felsefi yöntem olarak kendine eleştiriyi seçmekle işe başladı. Daha sonra modernizm bir siyasal yöntem olarak ortaya çıktı. Devrim görünümüne büründü. Bu nokta Ütopya adına nelerin mümkün olabildiği açısından kritikti. Son olarak modernizm bir sanatsal yöntem oldu, avantgard. Bu da kültürel gelenekten radikal bir kopuşu getirdi. Modernizm pek çok iyi şeyler üretmiştir. Hepsinden önemlisi sizin de dediğiniz gibi başka kültürleri tanımaktır. Bu bize Doğu şiirinden Afrika masklarına, kübizmi tahrik eden heykellere kadar birçok yabancı geleneği Batı kültürün içine doğru emip sindirme olanağı vermiştir. Şairler Japon haikusunu benimsemiş, Ezra Pound Çin şiirinden çeviriler yapmıştır. Noh tiyatrosu Yiğitsi ve diğer oyun yazarlarını etkilemiştir. Gerçekten de 20. yüzyılın ilk üçte biri diğer kültürleri ve onların gerçeklik vizyonlarını keşfetmekle geçen uzun bir sürecin sonu olmuştur. Bu süreç aslında 16. yüzyılda Amerika kıtasını tanımakla başlamış, bizim çağımızda Batı ana geleneğinden yalnız farklı olmakla kalmayıp onun tersi olan sanatsal biçimleri benimseme sonucuna varmıştır. Başka şeylerin Avrupa merkezli hayal gücü içine emilerek sindirilmesi, romantizmle başlayan estetik devriminin bir sonucudur. Bu aynı zamanda Rönesans'la başlayan ilhamını Greco-Roman ilk çağdan alan bir geleneğe de son vermiştir. Güzelliğin başka biçimlerini arama sürecinde bu geleneği reddeden sanat, Batı'nın sürekliliğini koparmıştır. Şu an için bizim gelenek vizyonumuz farklıdır. Geçmişi sindirme ama ondan kopmama yolumuz vardır. Bunun bir örneği mimarimizde görülebilir. Mimarlıkta hem modern hem de neoklasik üsluplar kullanılmaktadır. Yeni vizyon aynı zamanda üst üste çakışmış durumda birlikte yaşadığımız başka kültürleri de aynı anda sindirme yolumuzdur. Bu yüzyılın sonunda sanatta eş zamanlı formlar daha önce hiç görülmemiş biçimde ortaya çıkmıştır. Bir an neo-ekspresyonizm, bir an sonra minimalizm vardır. Modern toplumun önemli bir düzenleniş ilkesi de gelecek fikri olmuştur. Her uygarlığın zaman konusunda farklı bir fikri vardır. Ortaçağ toplumları için önemli olan şey ebediyetti. Zamanın dışındaki zamandı, bir de geçmişti. Onlar geleceğe inanmazlardı. Dünyanın çok geçmeden yok olmaya mahkum olduğunu çok iyi bilirlerdi. Amaç insanın kendi ruhunu kurtarmasıydı, dünyayı kurtarmaya çalışmak değildi. Ama modernlikte farklı bir kavram oluştu. Kurtarılması gereken bireyin ruhu değil, insan nesliydi ve o da ilerleme ile kurtarılacaktı. Dünyanın geleceği modern cennetti, o da herkesin aynı tarih yürüyüşüne katılmasıyla gerçekleşecekti. Modernlikte biz kolektif, layık bir kurtuluş arıyorduk, zamanın içinde bir kurtuluş. Şimdi artık ilerlemeye olan inancımızı da kaybettik, şimdiki zamanı keşfettik. O gelecekten farklıydı, ona dokunabiliyorduk. Geleceğe ulaşmak için girişilen totaliter hamle çöküverdi. Açık bir geleceğin büyük diyarı Amerika Birleşik Devletleri bile bugünün diyarı haline geldi. Birkaç yıl önce bu duyarlılık basitleştirilerek cennet bugün sloganına sıkıştırıldı. Böyle kaba bir biçimde ifade edilse bile bu slogan yine de toplumlarımızın yaklaşımı konusuna bir fikir verebilmektedir. Kısacası artık hayal gücümüzü yöneten gelecek zamandan şimdiki zamana gerilemiş olan zamansal devamlılık değildir. Biz onun yerine zamanların ve mekanların kavşağında üst üste çakışan bir zaman ve etki uyumu noktasında, yani bir tek anın içinde bir araya gelen katıksız zamanda yaşıyoruz. İnsan aynı şeyi günümüzün bilimsel gelişmelerinde de görüyor. Artık vurgu mantıksal oluşlar yerine şansa ve rastgele güçlerin bir araya gelmesine yapılıyor. Anlamlı tutarlılıkla denge bir anlık istisnalar oluyor. Genel kural ise dengesizlik. Dil bilimi bile eş zamanlılık denilen şeyi keşfetmiş durumda. Bu ölçüsüz zaman iyimser bir şey değildir. Cennet bugünü öneren bir şey değildir. Gelecek kültünü sahiplenen modernliğin inkar ettiği ölümü kabul etmektedir. Ama aynı zamanda hayatın yoğunluğunu da kucaklamaktadır. Bir tek anın içinde insan yapısının hem karanlık hem de ışıklı yanı bir araya gelmektedir. Anın paradoksu bunun aynı zamanda hem zamanın tümü olması hem de hiç zaman sayılmamasıdır. Bir buradadır bir gitmiştir. Var olmakla oluşmak arasındaki denge noktasıdır. NPQ. Bunları söylerken kaos teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Kur'an fizikçisi Ilya Prigogine'yi hatırlattınız. O da bilimde doğanın yeni bir modelini bulmak için sanata bakmıştır. Prigogine diyor ki bize düşen rol geçmişe ağlamak değildir. Kafamızda olan şey en iyi heykelle ifade bulabilir. İster dans eden Shiva olsun ister Guerrero minyatür kiliseleri. Çünkü hareketsizlikle hareket arasındaki bağlantı en açık seçik biçimde orada ifade edilebilmektedir. Zaman durur ve zaman yürür. Bizim çağımıza benzersizliğini kazandıracak olan işte bu çakışmadır. Paz. Bence Prigogine haklı. An dediğimiz şey zamanın öteki yanına ebediyete açılan bir penceredir. Öteki dünya varlığının bir anında oradan bir şimşek gibi gözüküyor. Bu açıdan anın müzleri olan şairler modern insana her zaman anlamlı bir şeyler gösterebilirler. Doğu geleneğinin haikusu da gösterir bunu. Batıda bizim Czeslaw Miloš gibi şairlerimiz bu an algılayışını paylaşırlar ve bunu üç zamanın, geçmişin, şimdinin ve geleceğin uzlaşması olarak algılarlar. Sizin ölçüsüz zaman diye adlandırdığınız an şiirine Czeslaw Miloš ebedi an diyor. Var olan da bir düzen, bir barış ve ebedi bir an bulan, iz bırakmadan geçer. O halde acaba sizce de var olanı yok etmek ve hareketten ebedi anı, akan kara ırmak üstüne bir pırıltı gibi almak mı? Evet. Miloš bu mısralarında gerçeği izleyişini anlatıyor ama anı keşfedişine şöyle değiniyor. Odadan odaya hiç durmadan koşuyordum. Çünkü bir son kapıya inanıyordum. Ama tanımama ve alıp götürmeme izin verilen ancak dudakların, elmanın, elbiseye takılan bir çiçeğin biçimi. Siz haiku'dan söz ettiniz. Şairin anı kucaklayışında insan tipik Japon haikusundaki duyarlılığı aynen bulabiliyor. Hareketsizlik kayalara işliyor. Cır cır böceklerinin sesi. Paz, bu satırlar bizim konuştuğumuz her şeyi çok iyi ifade ediyor. Batı geleneğinin William Blake gibi, Hristiyan olmasına rağmen Saint-Jean de Clouard gibi diğer şair ve mistikleri de aynı duyarlılığı ifade ediyorlar. Wordsworth da büyük anların şairiydi. Wordsworth'un prelüdü başka nedir ki? Işığı birkaç saniye boyunca görmüş bir adamın tarihidir. O da ona yetmiştir. Bunun anlamı doğuda ve batıda bütün mistiklerin aynı şeye inandığı değil, hayır. Ama bir yandan evrensel olan tüm insanların tecrübesine dayanan bir şeyi söylüyorlar. MPQ, ama bu an estetiği herhangi bir transandant, yani aşkın anlamın yokluğunda, Nietzsche'nin sanat, yalnızca sanat fikrinden ne bakıma farklı olabiliyor? Çünkü Tanrı bir hayal olduğu etik de olmadığı için, onun fikri insanın hayali olan estetiğin, varoluşun en yüce ifadesi olduğu, hayatın soylulaştırıcısı olduğu yolundaydı. Paz, Nietzsche sanat hayatı arzu eder inancıyla pek sevimliydi. Uçurumun içinde dans etmek istiyordu. Ama aynı zamanda insanoğlunun bağışlanma imkanından yoksun olduğu yolunda trajik bir vizyonu da vardı. Şimdi kurmamız gereken yalnız o birleşme anının estetiği ve şiiri değil, zaman ve gerçekliğe bu tür bakıştan doğan etik ve siyasettir. Böyle yeni bir uygarlıkta şimdiki zaman gelecek için ya da ebediyet için feda edilmeyecektir. Tüketim toplumlarında olduğu gibi ölümü inkar ederek şimdiki zamanda yaşamakla söz konusu olmayacaktır. Daha çok ölümün de bilincinde olarak çeşitliliğimizin ve duyularımızın tam özgürlüğünü yaşayacağız. Yeni uygarlığın etik temelleri bu özgürlüğü ve hayalsiz yaratıcılığı yüceltecek, şimdiki zamanın çoğulculuğunu korumaya çalışacak, farklı zamanların çoğulculuğunu da yaşatmaya çalışırken başka olanların şimdiki zaman varlığını da koruyacak. Politikası bir kültürler diyaloğu olacak. Ama tek başına bir çoğulculuğun nihilizme yol açtığını Nietzsche de Dostoyevski de anlamışlardır. Eğer bir tanrı yoksa her şeye izin var demektir. Böyle yüksek bir birliğin olmaması durumunda farklılıkları hoş görüşümüz, kendimizin de herkesten ve her şeyden farklı olmamızdan kaynaklanabilir. Görelilik farklı kültürleri ve farklı ahlakları keşfetmemize yardımcı olmuştur. Budistlerin de ateistlerin de Hristiyanlar gibi aziz olabileceğini keşfetmemize yol açmıştır. Her kültürün kendine göre bir geçerliliği vardır. Ama onları nasıl karşılaştırabilir, nasıl bir seçim yapabiliriz? Örneğin Meksika'ya baktığımızda kapitalizmin insan kurban etmekten daha iyi olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Görelilik kuramına göre ikisi de eşittir. İşte bu yüzden olağanüstü çeşitliliğimizin içinde birleştirici iplikleri aramamız, bulmamız gerekir. İnsanlığa evrensel etiğe genel bir bakış olmazsa, birinin diğerinden üstün olduğunu hangi esasa dayanarak iddia edebiliriz? Modern göreliliğe karşı gerçekliğin sıfıra, ahlaki kayıtsızlığa doğru çökmesine karşı direnmek zorundayız. Platon'un mutlak, totalize edici mantığı değil ama Immanuel Kant'ın sınırlı mantığı, kendini de eleştirme yeteneğine sahip bir mantık. An bence bu yeni birliğe doğru yola çıkış noktası olabilir. O an içinde çoğulculuk birlikte bir araya gelir, tek tek şeyler evrenselleşebilir. Uygarlığımızın büyük anlatılarının Hristiyanlık, Marksizm, Liberalizm enkazı arasında bir yerde bu yeni maneviyat doğacaktır.